Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, değerli dostlarım, değerli gönüldaşlarım. Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından yine bir cuma gününden, Güzeltepe'den, güzel stüdyolardan hepinize selamlar, sevgiler, saygılar efendim. 2018'in 15. programında Ailede Huzur Araçları programı Münir Arıkan'la devam ediyor. Geçen hafta 14. programda sizlerle ailede birlikte olma, bir arada olma, bir araya gelebilme, bir arada kalabilme kalitemizi konuşmuştuk ama yarıda kalmıştı, hatırlarsınız. Yine her programın öncesinde olduğu gibi bizi bu programı yapmaya iten Ailede Huzur Arayışlarının varlık sebebi olan, maalesef diyerek başlayacağımız ve birazdan birkaç maddesini sayacağımız aile sancılarımızı da birkaç tanesini size yine arz etmek istiyorum. Aile sancılarımızı programın başında bahsetmemizin, size anlatmamızın bir sebebi hem bu sancıların bir çözümüne olan inancımız, evet çözüm var, bir problem var ama çözüm de var diye ümit var olmanızı sağlamamız, hem de program içerisinde işleyeceğimiz konularla ilgili size bilgi vermemiz. Can dostlarım, bize ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @erkamradyo veya @munirarikan tweet adreslerinden her türlü öneri, eleştiri, beğeni, sorularınızı yollayabilirsiniz. Mahfuz kalmasını arzu ettiğiniz için daha çok e-mail adresi sorularınızla ilgili daha uygun bir yöntem. Arada mektuplar geliyor, arada telefon açıyorsunuz. Her türlü sorularınızla alakalı sizin emrinize amade olduğumuzu bilmenizi isteriz. Çünkü dinleyenlerimizin isteklerine matufen hazırlanmış bir program. Ailede sancılarımız olmasaydı, problemler yaşanmasaydı, aile kurumu bunca zarar görmeseydi, inanın biz de böyle bir program yapmaya başlamazdık. Dert varsa çözüm de var, iman varsa imkan da var. İnşallah bu konuda sizlerin de çabasıyla, sizlerin de yardımlarıyla ufuk açıcı konular ve çözüm önerileriyle sizlerin emrinde olmaya devam edeceğiz. Değerli gönüldaşlarım, aile sancılarımıza örnek olarak yine birkaç madde arz etmiş olayım. Geniş ailelerin çekirdek aile evlilik sorunlarını çözmedeki etkisi maalesef bitti. Eskiden bir aile büyüğü vardı. Şeyh Edebali'nin torunları olarak ey oğul bil ki bereket büyüklerle beraber de demiş ulu evliya, ama biz büyükleri evden attık atalı bet de bereket de evin beti bereketi kaçtı derler ya, bitmiş durumda. Eskiden aile büyükleri olurdu. Mesela ben şu anda eşimin ailesi Çerkez bir aile, Kabardeyler. Tamade dediğimiz bir aile büyükleri var. Onlar bu geleneği, hani 168 yıldır göç oldukları bir ülkede, büyük Çerkez göçünden bahsediyorum, Rusların sürgününde misafir oldukları, muhacir oldukları bu ülkede kurabilmiş, yaşatabilmişler. Biraz diasporada tutunma daha kolay oluyor galiba. Çünkü dış tehditler, dış riskler çok fazla olduğu için aileler birbirine biraz daha fazla tutunuyor. Mesela düğünlerinde de böyledir Çerkezlerin. O tamade, Kabardey büyüğü, Çerkez büyüğü ne derse olur. Onun emrinden çıkılmaz. O baş köşede olur. Onun yanında bir asla bir terbiyesizlik falan, ses yükseltme. Hatta oturma sıraları bile ona göredir. Bizim geleneksel Türk aile sisteminde de, İslam aile kültüründe de böyleydi. Rabbimizin zaten aile hayatıyla alakalı buyruğu da bize böyle değil mi? Yani eşlerin aralarının açılmasından endişeye düşerseniz, endişe duyarsanız, değil mi? Sözü dinlenen, sözüne güvenilen, güvenilir bir insanın bu konuda hakemlik, arabuluculuk görevi gözetmesi, yürütmesi. Ama geniş ailelerin, özellikle dedelerin, ninelerin, halaların, teyzelerin, dayıların, amcaların aileden uzaklaştırılması, çekirdek ailenin biraz daha bencil ve birincil, egoist, özgür, nasıl bir özgürlük onu da bilmiyorum ya, hayat peşinde olmaları, onlara dışarıdaki akrabalardan bir müdahaleyi, müdahale iyi bir şey değil, amenna, kötü bir şey, amenna, ama hani destek diyelim buna, o destek kapısını da kapatmış durumda. Eskiden böyle değildi, inanın çözülürdü. Bir aile büyüğü geldiğinde, bir de şöyle, aile büyüğünün ziyaretinin, bunu ziyaret kısmında anlatmıştım size, terapik bir etkisi vardı. Mesela bir aile büyüğü evimizi ziyaret ettiğinde evde bağırtı, çağırtı, kavga, dövüş, küslük biterdi. Ne kadar çok aile büyüğü ziyaret ederse düşünün, 12 ay küslük olan bir evde 12 ziyaret birer hafta sürse, demek ki neredeyse 12 hafta, yani 3-4 aylık zaman diliminde evin içi mutluluk, neşe içerisinde. Bunun da kopyalandığını düşünün, ayın diğer haftalarına biraz daha mutluluk süreci var olacaktır. Bir başka unsur, uzmandan yardım alma, geleneksel aile tipi içerisinde uygun karşılanmamakta. Yani hem geniş ailelerin büyükleri derde deva olmuyor, hem de dışarıdan bir uzman çağrılması. Mesela yönetici koçluğu yapıyorum, executive coaching şu anda. Yeni başladığım bir süreç şey için, bu şirket için. Hocam diyor, yani aile büyüklerimin aman haberi olmasın. Çünkü benim böyle bir şey aldığımı bilirlerse, Türkiye'nin çok saygın kuruluşlarından birinde de bu yönetici koçluğu yaptığımda, o da siyasetin bundan haberdar olmamasını istemişti CEO. Bir belediye başkanına bunu yaptığımda büyük şehrin ya da siyasetin bundan haberdar olmamasını istemişti. Böyle tuhaf bir durum. Halbuki bir insanın aklı kendine yetiyor. Yetiyor derken yani kendi kadar oluyor, ama kendini aşmak istiyorsa, geliştirmek, değişmek, dönüşmek istiyorsa dışarıdaki tecrübeye ihtiyacı var, dış akla ihtiyacı var. Bir başka problem, geniş ailenin gelin hanıma loğusalık döneminde destekleri bitmiş gibi ya da azalmış durumda. Yani intiharların en yoğun olduğu dönemmiş loğusalık döneminde. Yani bir proje gibi düşünün, yavrucak kucaklarına verilmiş, kucağına verilmiş annenin. Ne yapacağını bilmiyor. Zaten doğum bütün acılarla, sancılarla, hani ne doğacak, nasıl doğacak, doğacak, yaşayacak mı? Bu kaygıları bir düşünün. El ayağı düzgün olacak mı? İşte sütüm yetecek mi? Ya bir sürü problem. Normal doğum mu olacak, sezaryen mi olacak falan. Süt anne olacak mı, olmayacak mı derken, yani gelin hanımefendinin, yeni annenin kafasında dolanan tilkilerin kuyrukları birbirine dolanmış vaziyette oluyor. Eskiden geniş ailelerde lahusalık döneminde en azından görümcelerin, en azından kardeşlerin, yakın akrabaların buna destekleri, mahallelerinin bile buna destekleri, yaptıkları lahusa şerbeti gönderirlerdi. İşte çocukluğumda hatırlıyorum, evine ziyarete giderlerdi, evi süpürürlerdi, ne bileyim hediye götürürlerdi falan. Şimdi apartmanda bir küçük kafes dairede kendiyle, kaderiyle baş başa, beyi de zaten iştedir. Az evvel anlattım, yardımlaşma yoktur yani. Çocuğun mu var, derdi mi var algısı var. Eskiden çocuğun mu var, sana cennet vardı. Şimdi çocuğun mu var, derdi mi var. Bu konuda çocuklarımıza, yavrularımıza yeterli terbiyeyi vermediğimizi düşünüyorum. Anne baba bizsek bunun mesuliyetinin bizde olduğunu düşünüyorum. At sahibine göre kişnerse anne babaların bu konudaki çabasının eksik ya da aksak olduğunu düşünüyorum. Gerekli psikolojik ve pedagojik formatta olmadığını düşünüyorum. Elbette çocukların da bunda bir katkısı var. Yani hırsızın hiçbir suçu yok demiş ya hoca, onu da söyleyelim. Bir başka unsur, aile sancılarımıza örnek olarak kız çocukları, el oğlu ne olur ne olmaz, elinde bir altın bilezik olsun kızım kaygısıyla okutuluyor. Yani bunu söyleyen kızın annesi. Dostlarım, ileride bir gün kapı çalınacak, bir damat adayı gelecek ve kızı buraya verecek. Güvensizlik üzerine tesis edilen, güvensizlikle başlanan bir ailede yolun sonu çok çok hayra alamet olmaz. Çocukların okutulmasına karşı değilim. Kız çocukların okutulmasına hiç karşı değilim. Ama bu onların birer Hazreti Hatice olmalarıyla alakalı, baki kalan kubbede bir hoş seda olmalarıyla alakalı, ölümsüzler kervanda yer bulmalarıyla alakalı, ölümsüz bir iz bırakmalarıyla alakalı olmalı. Kendilerini gerçekleştirmeleriyle alakalı olmalı. Yoksa senin elinde bir meslek olsun demek, yarın bir gün ayrılırsın. O kaygıyla evlilik yapan çocukcağız büyük ihtimalle arayacaktır. Bugünlük bu kadar yeter. Aile sancılarımız. Şimdi izninizle geçen haftadan yarım kalan 2018'in 15. programında ailede bir arada olma, bir araya gelebilme, bir arada kalabilme kalitesinin geçen haftaki 14. bölümünden eksik kalan, yarım kalan kısmı tamamlamama izin verin can dostlarım. Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da Ailede Huzur Araçları programındasınız. En son risklerde birlikte olmayı anlatmıştım size. Yani bir risk varsa, risk alınacaksa bunun beraber alınmasını, aynı dertlerin binde bire düşmesi paylaşıldıkça, acıların binde bire düşmesi, sevinçlerin bire bin vermesinde olduğu gibi risk alınacaksa da bunu anlatmıştım. Ailede birlikte olmamız gereken bir başka unsur da günler. Yani bunu söylerken cuma, altın günleri, işte kısır günleri falan, ondan bahsetmiyorum. İyi günde ve kötü günde birlikte olma. Ama şu anda bakıyoruz, eşler kötü günde ayrılıyor. Var böyle aile koçluğu yaptığım insanlarda, danışmanlık yaptığım insanlarda, krize girince işler, hasılat azalınca, gelir azalınca, işsiz kalınınca ya da eldeki bir kaynak yok olunca eşler ayrılıyorlar. Halbuki acıda birlikte olmak üzere, iyi ve kötü günde birlikte olmak üzere bir şeyler yapılmıştı. Ama maalesef şu andaki durum öyle değil. Olan acının aynı oranda hissedilmemesi. Ben acıları hissetmeyle ilgili bir program yaptım, hatırlayacaksınız. Dinleyebilen dostlarım www.erkamradio.com adresinden programlarımız bölümünde ailede huzur arayışları içerisinde bu acıları aynı oranda hissetme kalitesine bir bakabilirler. Dostlarım, sevgide birlikte olmak gerekiyor. Yani aile bir aradaysa, aile birlikteyse, bir arada olacak ve kalacaksa sevginin de birlikte olması lazım. Ne demek bu? Bir kere eşlerin kalplerinin birbirine telifi, وَاَلَّفَ بَيْنَ كُلُوبُمْ ayeti kelimesi mucibince kalplerinin birbirine telifi ve birbirinde huzur ve sükun bulmalarıyla alakalı, eşlerin bu dünyada birbirlerini herkesten daha çok sevmeleri, en sevdikleri insanların eşleri olmaları, birbirinin yaşam eşi olmaları, ruh eşi olmaları için bu gerekli. Ama eşler birbirini sevgide bir değillerse, araya başka kişilerin sevgisi giriyorsa, meslek olabilir bu, ev olabilir, araba olabilir, para, pul, makam, mevki, iş, aş, başka bir şey olabilir yani. Ha, çok basit bir şeydir mesela. Beyler annelerinin yaptığı yemeği daha çok sevdiklerini söylerler. Bunu söylemek zorunda değilsiniz. Yani hanımefendi bundan üzülüyorsa, ah nerede o annemin yaptığı pilav diye ağlamanın adabı ve edebi yok, alemi yok diye düşünüyorum. Sevgide birlikte olmak sadece kişisel sevgiyi kastetmiyor can dostlarım. Yani sevgi, eşlerin ve çocukların aile içerisinde sevdikleri konuların da bir olması. Bizim evde televizyon yok ama yani elhamdülillah o açıdan öyle bir kavga yaşamıyoruz. Ama düşünün, televizyonlu bir evde işte kumanda falan var herhalde, değil mi şu anda? Beyin gücüyle daha açılan durumda değil televizyonlar. Şimdi beyefendi A programını, hanımefendi B programını, çocuklar da C ve D programını istiyor. Ortak ilgi alanınız yoksa aile olma şansınız da azalıyor. Olumsuz bir program olabilir. İçerisinde fuhşiyat, kötülük olmadığı sürece. Sizin çok onaylamadığınız bir program olabilir ama ondan öğreneceğiniz çok şey vardır eğer birlikte izliyorsanız. Birlikte izliyorsanız illa sevmek de gerekmiyor ama birlikte olma, sevgide birlikte olma kısmını açıklıyorum ya size. Ondaki olumsuzlukları aynı anda gördüğünüz için olumsuzluğa karşı bir şey geliştirme ihtimaliniz de artıyor. Yavrum, burada nasıl bir sakınca gördün, nasıl bir çekincen var bununla alakalı diye sorma ihtimaliniz oluşuyor. Kılık kıyafetle ilgili olabilir bu. Ben bakıyorum mesela şu anda hanımefendiler muhitle alakalı, evle alakalı büyük kaygıları var. Beyefendilerin arabayla ilgili kaygıları var. Anne babanın okulla ilgili kaygıları var. Çocukların cep telefonuyla ilgili kaygıları var. Yani kaygılar buysa bu sevgide birlikte olmak değil yani. Sevgi daha ulvi, daha yüce bir duyguyu ifade ediyor can dostlarım. Ve bu sevgide ne kadar çok sevdiğimiz unsurlarda ittifak varsa, birliktelik varsa aile olma aşkımız da o kadar artıyor demektir. Can dostlarım, güvende de birlikte olmak gerekiyor. Yani güven yoksa hiç başlamamak daha iyidir diyor ya bir uzman. Eğer eşler birbirine güvende, birlikte değillerse, birbirine güvenemiyorlarsa yani o ailenin hali harap demektir. İki eş, bu cinsel yaşamla ilgili olabilir, ailede ortak bir faaliyet yapmayla ilgili olabilir, aile mahremiyetinin korunmasıyla ilgili olabilir, olabilir de olabilir. Aileyiz sonuçta, beyle değil. Burada birbirine güvenemiyorlarsa, işte az evvel söylediğim o iyi gün var, kötü gün var yavrum, el oğlu bu sonuçta, elinde bir altın bilezik olsun diye çocuğu okutuyorsanız kızınızı, burada bir güven yoktur demektir. Bu ne demek yavrum? Sana ölünceye kadar iyi ve kötü günde eş olabilecek bir insan çıkmayacaktır. Ne olur ne olmaz sen güvenme. Eşinin ne olduğu da belli olmaz. Sen boşanacağın durumda onun nafakasına bakma, onun eline bakma. Senin kendi elinde bir altın bilezik olsun. Bu güvensizlikle yetiştirilen bir kızcağızın evliliğinin çok güvende olacağını düşünmüyorum ben. İletişimde birlikte olmak, ailede bir arada olabilme kalitemizi artırıyor. Bir arada kalmamızı sağlıyor. İletişimde birlikte olmak ne demek? İletişebiliyor muyuz? Birlik miyiz iletişimde? Mesela çocukla iletişimde ya da annemizle, babamızla, kayınvalidemizle, kayınpederimizle iletişimimizde birlik miyiz? Yoksa beyefendi bir şey söylüyor, hanımefendi itiraz ediyor. Mesela çocuğa bir şey söylüyoruz. Çocukla iletişim halindeyiz. Oğlum yeme onu diyorum. Eşim de diyor ki yok yok bırak yesin. Şimdi iletişim birlikteliği var mı burada? Ya da ben bugün annemin gelmesini istiyorum. Eşim de babasının gelmesini istiyor. İkisi de gelebilir. Amenna da. Gerçi kendimle ilgili konuşmuyorum. Annem zaten rahmetli oldu. Kayınvalidem de rahmetli oldu. Hani kendi üzerimden örnek vermiyorum ama mesela diye söylüyorum. Ne oldu? İletişimde birlikte olmadık. Ya da aynı mekanda kişiler bir araya gelebilir. Aralarında iletişim olmaz. Beyefendi evde. Bir iletişim mekansal bir şeydir aynı zamanda ama bakın sadece mekan yetmiyor. Aynı ortamı paylaştılar diyelim. Salondayız. Beyefendi oturuyor, televizyon izliyor. Hanımefendi almış, orada bir meyve soyuyor, meyve yiyor. Çocuk elinde telefon, alemlere dalmış. Sosyal medyada kavgaların içerisinde. Şimdi bunlar iletişimle birlikteler mi? Amerikalılar buna nitelikli beraberlik diyor. Yani bir arada olduğunda 6'da eve geliyorsan 18'de 24'e kadar uyanık kaldığın vakitte 6 saat bir arada olma şansın yok zaten. Fiziksel, ruhsal, bilişsel, bedensel hiç böyle bir beraberliğin anlamı da yok zaten. Ama diyelim yarım saat çocuğumuza ayırıyorsak yavrum yarım saatim senin veya eşimize bir saat iki saat ayırıyorsak ya da bir misafir geldi ben tacip ediyorum yani. Hani bizim evimize gelen misafirlerle ilgili %100 ilgim odağım onlarla ilgili ama hani biz televizyonlu bir eve gittiğimizde misafir olarak bakıyorum iletişim sadece televizyonla kaliteli bir iletişim var. Dizi kaçıyor, film kaçıyor, maç kaçıyor. Gerçi maç izlemiyorum ama hani olduğunda başka bir odaya falan geçiyorum eğer varsa öyle gittiğim bir yerde ama... Hani bir televizyon açıksa bir kere kulak aşinalığı bile olsa birbirinizle konuşuyorken öbür tarafta ilgi ve dikkat dağılıyor. Bir sefer konsantre olamıyorsunuz can dostlarım. Konsantrasyonu yok ediyor. Değer, iletişimde birlikte olmanın dışında değer ve kurallarda da birlikte olmak. Biz bir aile birlikteliğinden, ailenin bir arada olmasından bahsediyorsak birbirine zıt, karakteri zıt, yeteneği zıt, ilkesi zıt, değeri zıt, ahlakı, etik değerleri, maneviyatı, inancı, her türlü temel değerleri birbirine zıt olan, kuralları birbirine zıt olan insanların kurduğu yuva arı yuvası olabilir. Arı çomağı, hani arı yuvasına çomak sokmak deriz ya böyle. Orada da arılar kaçar başka bir tarafa, orada oğul verir. O kovanda hayat olmaz. Orada o petekte bal yapılmaz. Özellikle bununla ilgili hani böyle üstünden hızlıca geçmiş olmayayım can dostlarım. Çok temel bir kuraldır bu madde. Yani bu akşam cuma hürmetine konuşabilirsiniz. Kutsal bir dönemdeyiz. Yani 3 ayların içerisindeyiz. Çok mübarek ve muazzez vakitlerdeyiz. Bir tanem gel bakalım buraya. Bizi biz yapan değerlere bir bakabilir miyiz? Mesela geçen bize yanlış yapan, bize hürmet etmeyen, izzet etmeyen, ikram etmeyen, bizimle ilgili bize gerekli saygıyı göstermediğini düşündüğümüz bir akraba ile alakalı biz ona surat asabiliriz. Asmışızdır da, yanlış bir şey, kabalık da yapmışızdır da, şahsımla ilgili konuşuyorum. Ama diyelim benim temel değerlerim küsmeyeceksinse, hani İsrailoğullarına gönderen 10 emir var ya, işte cana kıymayacaksın, zina etmeyeceksin, işte çalmayacaksın falan gibi. Yani 10 aile değeri ortaya koysak ve bunların içerisinde de küseni affedeceksin, gelmeyene gideceksin, yanlış yapana iyi yapacaksın, seni mahrum bırakana sen ihsan edeceksin gibi temel aile değerleri oluşturursak bu sefer ne oluyor? Bize yanlış yapan insan ya da çok çok önemli ailelerde var olmasını istediğim temel bir değer. Hani no gıybet, gıybetsiz hava sahası, gıybetsiz aileler. Ya bu çatı içerisinde bir tanem hani gıybet yapmayalım diye birbirimizi uyarıyorsak işte bu değer ve kurallarla birlikte olmak bizi aile yapıyor. Sorumluluk, paylaşım ve iş birliğinde de birlikte olmak. Aileyi bir arada tutan ve ya biz iyi ki bir aileyiz. Çocuklar böyle küçüklükte çok söylerlerdi. Biz bir aileyiz, fıstık yeşili bir aileyiz yavrularım. Kulaklarını çınlatayım buradan. Hani o fıstık yeşili Gaziantep'li olmamızdan mütevelli de olsa gerek herhalde bilinçaltından öyle düşündüler. Fıstık yeşili bir aile olabilmenin sırrı eğer sorumlulukta, paylaşımda, iş birliğinde birlikteyse düşünün. Baba kalkıyor, ekmek alıyor. Amenna babanın görevidir. Ama bir kere de çocuk ya bugün babama bir sürpriz yapayım, bugün ekmeği ben alayım diyorsa, anne kalkıyor kahvaltı hazırlıyor ama yavrular ya annemize bugün kahvaltıyı biz hazırlayıp onu biz uyandıralım diyorsa, ya da bir temizlik yapılıyor ve çocuklar okulda ama o gün annenin temizlik yapılacağı bildiği için okuldan izin alıp eve geliniyorsa bu büyük bir olaydır dostlar. Yani Milli Eğitim Camiası bu durumda ne yapar bilmiyorum ama herhalde hocam abartmayalım her temizlikte çocuğu eve mi yollayacağız? Ama ben eğitimin yerel olmasına yanayım. Hani yine yeşillendi fındık dalları Karadeniz'de yavaş yavaş şimdi geçen hafta oradaydım yeşillenmeye başlanmış. İşte birkaç ay sonra fındık hasadı. Ne olacak? Fındık hasadında Hasattan evvel işte o ısırganların biçilmesinde, aşağının temiz hale gelmesinde, yere düşenlerin alınmasında eller yanıyor çünkü ısırgan çoksa. Bir çocuğa da görev düşüyor değil mi işte? Veya işte Konya'da buğday hasadında, işte Antep'te Antep fıstığı hasadında, Eylül ayında yapmasın mı? Çocuklar orada bulunmasınlar mı? Anne babanın yaptığı bir faaliyete yandan çark bir destek olmadıklarında iki türlü bunun acısı oluyor. Bir, oradaki zahmeti katlanmadıkları için kasları gelişmiyor. İki, bir şey öğrenemiyorlar. Yani tecrübe sahibi olamıyorlar. Hayatla ilgili çocuklarımızın ben gittiğim okullarda bomboş yetiştiğini görüyorum. Bu da yüreğime çok büyük bir acı veriyor. Çocuklarımızın dolu olmasıyla alakalı aynı bir halterci gibi. Nasıl ki kasların gelişmesi kaldırılan ağırlıkların artmasına bağlı. Çocukların da sorumlulukları arttıkça o sorumluluk duyguları onları daha güzel bir geleceğe hazırlıyor. Son olarak bir zarar varsa zararlarda da birlikte olma. Bu risklerden farklı. Riskte zarar yok, fırsata dönebilir. Ama ortada bir zarar var. Yani aile üyeleri kardeşim senin zararın bu, benimle ne alakası var diyorsa ya da onun suçu benim bununla ne alakam var diye işin içinden sıyrılıyorsa. Mesela ben kız tarafı erkek tarafı bakış açısında aile koçluklarında bunu sıklıkla görüyorum. Onların bak onların kelimesi çıktığı anda bir kere ötekileştirmiş oluyoruz. Ama biz bir aileysek topyekün o ailenin bütün üyelerinin o zararın karşılanmasında bir mesuliyeti olması lazım. Destek olunması lazım. Aile üyelerinin bunu bilmesi onların kalbinde o kadar büyük bir sevinç oluşturur ki dostlarım. Yani ben bir STK'da bunu yapmıştım. Vakti zamanında tahmin ediyorum 400 bin dolar civarı falan bir arkadaşım zarara uğramıştı bir düzenbaz tarafından. Ve de hatırı sayılır bir STK'da üye aynı zamanda. STK başkanına gittim. Efendim dedim işte tam da 400 üye bulabiliyorduk o dönemde. Her üye 1000 dolar verse bunu da bir hani şeye seminere dönüştürsek 1,5 yıl içerisinde bitecek bir projeydi bu. Yani hem bu arkadaşa para vermiş olurlar, bu üyelerini kurtarmış olurlar hem de karşılığında bir seminer almış olurlar. Biz de o seminerden hani o 1000 dolardan cüzi bir şeyi almış oluruz. Asıl o borcun ödenmesi esas. O sırada bir miktarını da zarar eden kardeşimiz kazanır falan. Böyle ödeyebiliriz falan demiştim. Tuhaf gelmişti o STK başkanına. Ya hocam biz bütün üyelerimizle böyle projeler yapsak ne olur halimiz gibi. Halbuki bir arada olmanın ahiliğin özünde bu var yani. Bir STK'ysak, bir sivil toplum kuruluşu, vakıf, derneksek bunun özünde o var. Çocuklarımızın eski Türk filmlerinde görürsünüz. Bizim küçüklüğümüzde de çok sıklıkla yaşanırdı. Hani çocuklar mahallede top oynar, camı kırar. Kulağından tutulur, eve götürülür. İşte ödemesiyle alakalı ya da babası tutar götürür zaten kusura bakma komşu bizim çocuk camı kırmış diye camcıyı da getirmiştir cam takılır. Ne olmuş canım kırmışsa kırmış top da oraya gitmiş istemeyerek vurmuş sen de parmaklık taksaydın falan gibi böyle sıtkı sıyıran tehditlerle fütursuzca ilgisizliklerle sorumsuzluklarla olduğunda da olmuyor. Bir önce anlattığım sorumluluğu. Zararda birlikte olmak kısmında en büyük söyleyeceğim şey, bununla küçük bir ara verelim şimdi. Bunu anlattıktan sonra. Mesela çocuklar yanlış bir karardan dolayı evliliklerini bırakıp eve döndüklerinde, ayrıldıklarında ya da ayrılma aşamasında bir kafa dinlemek adına eve geldiklerinde anne babaların tavırları bu zararı birlikte hissetmiyorlar. Bu zarara birlikte ortak olmuyorlar. Senin tercihindi, senin kararındı, şimdi yan bakalım gibi. Ya da tam tersi anne baba görücü usulüyle evlatlar evlendirmişse bu sefer de çocuk bu zararda ortak olmuyor. Çekin bakalım kaderin acısını, siz böyle yaptınız der gibi. Tek kişilik bir sorumluluk yok can dostlarım. Bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Tek kişilik bir günah yok, tek kişilik bir kusur yok, tek kişilik bir hata yok. Mutlaka evveliyatı var, esnası var ve sonrası var. Bir süreç. O süreç içerisinde sorumlulukları içtenlikle kabul edip bu bir zararsa bu zararın tazmininde ortak olmak bundan sonraki karlara bizi daha rahat bir şekilde götürüyor. Bu da işin müjdeli kısmı. Yani zarar ödemekten, zararı telafi etmekten, zarara uğradıktan sonra bunun etkilerinden kurtulmaktan korkmayalım. Yeter ki burada bir el birliği olsun. Tatillerde birlikte olmak da aileyi bir arada tutan, bir arada olmamızı sağlayan unsurlardan bir tanesi. Maalesef modern hayatın içerisinde biricik, bencil ve bize özgü kariyer yaşamı, mesela kurumlarda, farklı kurumlarda çalışıyorlarsa, aynı kurumda bile izinleri farklı oluyor. Farklı izin günleri kullanıyorlarsa ya da yani çalışmaya da gerek yok. Biri çalışıyor, biri çalışmıyorsa tek izinleri var. Burada da hanımefendinin teklifiyle tatille ilgili beyefendinin tercihi farklı olabiliyor. Hele hele çocuklarınki çok çok farklı olabiliyor. Boşanmaların en büyük sebeplerinden bir tanesini ben bu olarak görüyorum. Eşlerimiz gözlerimizin önünde değilse, hem hanımefendi eşlerimiz bizlerin gözünde değilse, hem hanımefendilerin gözünde, erkekler göz önünde değilse, bir arada değillerse, hayatı birlikte yaşamıyorlarsa, üstelik hayatlarının en keyifli anlarında o keyfi birlikte ortaklaşa yaşamıyorlarsa, hep sıkıntının içerisinde kalacaklardır. Hani orada çamaşır derdi yok, tatilde bulaşık derdi yok diyelim, bir tatil köyündelerse ya da köydelerse, daha organik bir hayat, daha düzgün bir uyku, daha bol oksijen, daha organik bir beslenme. Büyüklerin yanında hani bağırtı çağırtı, kızma küsme, öyle bir duymuştum bir şeyden, bir akrabamdan. Gelmişler annelerinin evine. Bir tanem demiş, bak nasıl olsa memlekete gittiğimizde bir başımıza istediğimiz kadar kavga edecek vakit var. Bari annemizin yanında kavga etmeyelim, donduralım demiş ilişkiyi. Burada çok hoşuma gitti yani, burada kavgayı bitirelim. Gidince nasıl olsa kendi evimizde yeteri kadar kavga edecek vakit olacak. Bu tatillerin işte bu tür faydaları oluyor. Bir aradaysak ama bir arada değilsek, en mutlu, en huzurlu günlerimizde bir terapi etkisi yapacak, kitap okuyup paylaştığımız, yürüyüşte dinlendiğimiz, uykuda böyle rahatladığımız, değil mi? Gece hayatında böyle terasa ya da köyün çatısında, damında, böyle avlusunda ya da uzanıp yıldızlara beraber baktığımız, değil mi? El ele tutuşup yürüdüğümüz ormanın içerisinde, yağmur sonrasında bir mantar topladığımız, ne bileyim bir mangal yapıp orada beraber bir yemek yediğimiz, o atmosferde beraber değilsek, ortak bir hayat kodları işlenmiyor genlerimize. Bu da mutsuzlukta en önemli unsur. İçerisine tabii suistimaller giriyor. Yanında kim vardı, nereye gitmiştin, ne olmuştu? İşte güvensizlik de varsa al başına belayı. Hiç de böyle olmasına yana değilim. O açıdan ola ki sevmiyoruz. Ayet-i kerimedir. Hoşlanmıyorsunuz ama hoşlamadığınız şey de hayır olabilir. Sevmediğiniz bir tatil mekanına, sevmediğiniz bir tatil faaliyetine, sevmediğiniz bir aile şeyine katılabilirsiniz. O sevmediğinizin içinde Rabbim niyetinize göre, niyetiniz halise size bir şey bahşedecektir. Bundan emin olabilirsiniz dostlarım. Bir başka unsur, gelişirken çok çok çok önemsediğim bir unsur bu. Boşanmalarda ana sebeplerden, yani bir numara derseniz müdahale, iki numara bu madde arkadaşlar, dostlar, dinleyenler, aziz gönül dostlarım. Gelişirken birlikte olmak, seminerde, okumada, birliktelik deyince aile birlikteliği ben bunu kastediyorum. Mesela şu anda en vahim, medyada da çok yazılan, çizilen, siyasette ve belediyelerde bunu sıklıkla duyarsınız. Şirketlerde de vardır ama daha çok belediyeler, yerel yönetimler ve siyasetle ilgili duyarsınız. İşte beyefendi çok güzel bir dolgun maaşla belediyeye başlar, işe başlar. İşler çok güzeldir. İşte yurt dışı ziyaretler vardır sürekli. Belediyenin kişisel kurumsal seminerleri vardır. Şehir dışı toplantıları vardır. Ziyaretler vardır. Vardır da vardır. Beyefendi, diyelim burada çalışan beyefendi ise, hanımefendi de olabilir fark etmez ama, beyefendi ise bir dönem içerisinde 4 yıl 5 yıl o kadar çok yurt dışı görür ki, o kadar çok seminere katılır ki, o kadar çok ziyaretler yapar, kendini geliştirir ki, bir de uzmanlaşır ve ilerler ki, bir müddet sonra bakar diyelim 50 seviyesinde başladı. 50 santim seviyesinde bilgisi diyelim, düşünün küp öyle dolu, 50 santimlik bir küp dolu. Beyefendi 75 santime çıkar. Hanımefendi de diyelim 50'de ise bile, ki bu imkansızdır, 50'de müsavi değil çünkü evlilikler, küfüvet, denklik yok. Diyelim hanımefendi de 10'daysa, 20'deydi, 30'daysa 75'ten bir bakar, o aradaki o 30-40-50'lik uçurum gözünü korkutur. Hocam der, artık eşimle anlaşamıyorum. Halbuki neden kaynaklanıyor bu? Biz gelişirken birlikte olmadığımız için, eşimizi de bizimle geliştirmediğimiz için, seminerlere beraber katılmadığımız için, her zaman katılma ihtimali, imkanı olmayabilir dostlarım. Size saygı duyuyorum. Hayatın imkansızlıklarının ben de farkındayım. Hani ben de bütün dünyayı dolaşırken her gittiğim yere eşimi götüremiyorum ama götürebildiğim bir yer varsa da bundan imtina etmiyorum. Beraber gidiyoruz gidebildiğimiz kadarıyla. Her zaman olmuyor ama. Tamam, amenna. Ama mutlaka seminerden sonra bir bilgi paylaşımında bulunuyorum. Şöyle bir yere gittim, şöyle bir şey yaşadım, şöyle bir şey oldu. Şunu anlattım, şunu öğrendim, şundan ders aldım. Mutlaka onu paylaşıyorum. Bizim en büyük eksikliğimiz, yani mesela şu mübarek cuma gününde acaba bugün cuma hutbesinde, cuma vaazında anlatılan unsuru kaç erkek evine geldiğinde eşine, çocuğuna anlatıyor? Bir tanem Resulullah Efendimiz döneminde hanımefendiler de katılıyormuş ama siz katılmıyorsunuz. Onun için duymamışsınızdır bugünkü bu ulvi konuşmaları, bu güzel konuşmaları. Bugün hoca dedi ki şöyle şöyle şöyle bir şey yapmamız ailede böyle böyle bir şeye yol açıyormuş. Ya da bugün başarıyla ilgili, bugün mutlulukla ilgili, bugün huzurla ilgili şunlar şunlar anlatıldı. İnanın yani 52 hafta var. Her haftadan 2-3 şey çıkartmış olsak yani 200-300 tane konuyu, 10'ar şey çıkartsak 500 tane konuyu eşimizin, çocuğumuzun gönlüne kaydetmiş olacağız. Ama paylaşım olmuyor. Gelişirken birlikte olmamak bazen mümkün olabilir. Yani imkansızlıklardan dolayı, maddi kısıtlardan dolayı, mekansal kısıtlardan dolayı ama en azından bir insan kendini geliştiriyorsa, mesela çocuklarımızla ilgili de bu böyledir. O kadar güzel bir muhabbet olur ki, yavrum gel bakayım bugün okuldan ne öğrendin? Hani ilk başlarda anlatmıştım geçen haftanın programında çocuklarımızın okuluyla alakalı, okul yaşantısıyla alakalı birlikte olmak işte bu madde onu da sağlar. Gel bakayım yavrum bugün ne öğrendin? Ya da her gün sıkıcı olabilir bu çocuklar için. Hafta sonu bir aile toplantısı. Yavrum bu hafta ne öğrendiniz hayattan? Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağa değdi mi? Bu yol nereye gider? Feyne tezebun diye düşündünüz mü? Yolunuz nereye doğru gidiyor? Kariyeriniz nereye doğru? Yönünüz nereye doğru çevrili? Gidişattan memnun musunuz? Mutlu musunuz? Diye bir hasbihal. Harbi hal. Çok güzel olur. Bir başka unsur cinsel hayatta birlikte olmak. Başkasıyla birlikte olmak ne kabul ediliyor ailede? Yani biz ailede eş kabul ettiğimiz bir insanla bundan sonra sadece ve sadece onunla cinsel bir beraberlik kuracağımızın da ahdini ve akdini yapmış oluyoruz. Başkasıyla olmak fuhuş kabul ediliyor çünkü. Zina kabul ediliyor, aldatma kabul ediliyor. Başka bir kişiyle böyle bir cinsel birliktelik yapmayacağımızın taahhüdü. Zaten hani bunun olması evliliğin bitmesi, yok olması, insanın kendi kendini, hayatını, kaderini mahvetmesi anlamına geliyor. Burada yani cinsel olarak ben bir psikolog, psikiyatrist değilim. Hocalarım bunu değiniyordur ama hanımefendilerde görülen bazı cinsel rahatsızlıklar, eşlerin bir arada olmasını, bir araya gelmesini engelleyen bazı psikolojik rahatsızlıklar var. Ama bunu kastetmiyorum. Eğer böyle hormonal ya da psikoterapik bir şey yoksa, böyle bir psikolojik bir sebep yoksa, eğer eşlerde birbirimiz için huzur ve sükun kaynağı birliktelik Allah tarafından helal kılınmışsa, beylerin bu konudaki talepleri bana aile koşulunda da seminerlerde de çok fazla oluyor. Eşlerin, bir arkadaşım var 25 yıllık evli, hocam hiç bu konuda bir teklifle gelmedi bana diye. Yani bir beraber olmak adına hiç bana böyle bir teklifte bulunmadı diye konuşmuştu. Çok da üzgündü. Hep ben üsteliyorum. Hocam bu çok özür diliyorum aziz dinleyenlerim. Ne olur beni affedin ama ne dedim? Çok önemli bir unsur yani. Çok önemli bir unsur. Huzur ve sükun kaynağı eşlerimiz sadece el ele tutulup gezmek üzere yaratılmamışlar. Bunun bir cinsel hayatı da var. Yani çok özür diliyorum onun kullandığı bir kelime. Hocam bu sadece hayvanlar aleminde oluyor. Yani güvercinin erkeği ya da bir cennet kuşu var işte. İnternette izleyebilirsiniz videosunu. Onun erkeği dişisini cezbetmek için böyle taklalar atıyor, oyunlar yapıyor, kurlar yapıyor falan. Ama biz insanız. İnsanda da bunun karşılıklı olması lazım diye ağlamaklı bir şekilde bana bir dert yanmıştı. Bir başka unsur hanımefendilerin evde uygun kıyafetlerle eşlerinin gönlünü alan temiz, güzel, zarif, etkileyici kıyafetlerle olmadan gelecek eşe uygun vakitte, onun geleceği vakitte bir hazırlık yapmadan, onu o hazırlıkla karşılamadan, dışarıya çıkarken parfümüne, kokusuna, işte başörtüsüne bile çok riayet edip kılına, kıyafetine, ayakkabısına bile, ayakkabısının pantolonla ya da işte etekle, pardesörle uyuşumuna, renk uyumuna bile işte kombin yapıyorlar onları birbirine. Buna dikkat ederken hani evde harala güreli gidiyor diye çok bu konuda gönlü yanık insanlarla konuşuyorum. Ama bir taraftan hanımefendileri de dinliyorum. Hani onların da bu konudaki maruzatlarına bakıyorum. Böyle bir şeye sorulmuştu. Türkiye'nin çok saygın jinekologlarından bir tanesine. Özellikle evin beyi sor diye üsteliyor eşine. Onlar da işte şey yapıyorlar, soruyorlar. Biraz da hicap duyuluyor bu konuların konuşulmasında ama hani cinsel hayat yoksa evliliğin bir anlamı yok yani. Çocuklar o cinsel hayatın bir meyvesi değil mi dostlarım? Hanımefendi şeyi soruyor yani ne kadar olması lazım diye. Çok da saygı duyduğum bir jinekolog ablamız bahsetmişti bana bu konudan. Hani aile koçu olduğumuz için bu da meslektaş sayılıyoruz. O da işte haftada birkaç sefer diye söylemiş. Soran kişi de hocam her gün bunu benden talep ediyor böyle diye. O da bunun böyle olmayacağını, biyolojik olarak da böyle olmayacağını ona ifade etmiş. Hani bu eşlerimizin özel günleri var. Orada zaten haram olan bir amel. Zor ve zahmetli bir süreçleri var. Ama bunun dışında bir de psikolojik olarak rahat hissetmedikleri anlarda işte erkekle kadın beyninin farklılığı dostlarım. Okumadığımız, bilmediğimiz için, bazen de okuyup bilsek bile düşünmediğimiz için bu yanlışlara düşebiliyoruz. Mesela şöyle düşünün. Ailenin başına büyük bir kötü bir durum geldi. Diyelim aile iflas etti. Hanımefendi şimdi neyi düşünür? İşte ben bundan sonra ne alacağım, nasıl alacağım, nasıl geçineceğiz, ne olacak? Kiraydı, taksitti, bilmem neydi, ödemeler, şunlar, bunlar. Üzgün kafayla hanımların zihinsel şeyleri, cinselliği asla ve asla hazır olmaz. Onların cinsel hayattaki hazırlıkları biraz daha kafalarının rahat olduğu. İşte el ele tutuşacaksın, kırlarda, dağlarda, ormanlarda dolaşacaksın, bir tur atacaksın. İşte bir küçük alışveriş, bir hediye falan iyi bir anda ancak zirve yapabilir hormonal dengeleri. Halbuki beyler için yani bir cinsel birliktelik ihtiyacı iflas ettiysen bey nerede rahatlayacak? En azından kafasını deşarj edecek gibi düşünür. Beylerle bayanların bu farklı düşüncesinin oturulup aile hukuku içerisinde eşleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü cinsel hayatta birlikte olmamak bu konuda erkeğin aşırı talepkar olması, hanımefendinin aşırı muhafazakar olması, bunu dini inanç açısından söylemiyorum, kendini muhafaza etmesi, haşa eşinden, çok uygun bir davranış olmayacaktır. Denge, hayrul umuri evsatuhe ise orta bir yol tutulması, dengede olunması, burada da kişiye özel bir tavrın içerisine girilmesi. Aile koçluğu yaptığım bir ailede vardı dostlarım. Hani fiziksel adıyla da vajinismus, hanımefendilerin birlikte olamama şeyi. Çok saygı duyuyorum. Bir kere bir doktor tavsiyesiyle bir araya gelmişler. Bir de yavruları olmuş. Ama ondan sonrasında asla bir birliktelik yoktu. Bir 8-10 yıllık bir dönemden bahsediyorum. Cinsel birliktelik ve beyefendi o eşini hala saygı duyarak, sevgi duyarak aileyi devam ettiriyordu. Bu da hayran olduğum, aile koçluğunda yaşadığım bir anekdotum. Bunu da size paylaşmış olayım. İsimler vermeden, kimseyi rencide etmeden, bazen de şeyleri değiştiriyorum. Hani onların erkek oğlu vardı, bunların kızı vardı. Bir evlat vardı, iki evlat vardı. Şu kadar yıldı, bu kadar yıldı. Ve bu tür şeyleri değiştirerek de anlaşılmaması adına bir şeyler söylüyorum ama bizzat yaşadığım, gördüğüm bir şeydi. Can dostlarım, şöyle bir şey düşünmenizi istirham ediyorum. Mesela bir ziyafet verseniz, ya da bir bayram gelecek, işte 3 aylardayız. Bunun sonucunda Ramazan'ın sonunda bir Eidül Fıtır, fitre bayramı, fıtır bayramı ya da fütur bayramı gelecek. Bir bayrama girseniz, aile üyelerinden burada birisi gelmese, birisi olmasa ne hissedersiniz? Yani biz birlikten kuvvet doğduğunu unutmamamız lazım. Birlikten gerçekten kuvvet doğar. Birlik dirliği sağlar. Dirlik huzur getirir. Huzur mutluluk verir. Mutluluk kaosu, kötülüğü, kızgınlığı, kırgınlığı önler, kaynaştırır. Zaten amacımız da hani bu bölümde ben 2 haftadan beri ne anlatıyorum? Bir arada olma ama kalma. Hani oldum bir arada, iki ay sonra, 2 yıl sonra boşanıyorsan, bir vakit sonra boşanıyorsan, aile bir arada kalamıyorsa aile olmuyor zaten. O açıdan aile huzuru içerisinde bu birlikteliğin sayısını, kalitesini, olasılıklarını, ihtimallerini, imkanlarını artırmamız gerekiyor. Biz en çok yakınmaları birlikte vakit geçiremiyoruz diye duyuyoruz değil mi? Yani hocam artık birlikte vakit geçiremiyoruz. Bu çok duyduğum eşlerden bir serzeniş. Halbuki evlilik birlikte vakit geçirmek için değil miydi dostlarım? İnsan tanımadığı birisiyle vakit geçirebilir mi? En tanıdığımız kişilerle birlikte olma arzumuzdur. Tanımadığımız kişilerle ailemizden daha fazla vakit geçirebiliyorsak ya da daha fazla vakit geçirmek zorundaysak şu andaki modern hayatın bizi dayatmasıyla, bu çok acı veren bir şey. Mesela ben eşiyle 4 saat birlikte olan, her gün çocuklarıyla 4 saat birlikte olan, akrabalarını her gün 4 saat gören bir aile tanımıyorum. Ama İstanbul trafiğinde 1 saat, 2 saat, 3 saat, bazen köprü trafiğinde 2 saat geliş, 2 saat geliş, 4 saat. Yani bir otobüste olduğunuzu düşünün, bir dolmuşta olduğunuzu düşünün, bir metroda şurada burada olduğunuzu düşünün. Hiç tanımadığımız insanlarla birlikteliğimiz, tanıdığımız insanlarla birlikteliğimizden çok daha fazla, kat kat daha fazla. Ne yapabiliriz? Köz köz oturacağımıza, bir kitap açabiliriz. Bir Walkman'dan, işte bir şeyden, iPad'den, bilgisayardan, işte cep telefondan bir şey dinleyebiliriz. Sesli kitaplar dinleyebiliriz. Bir şey izleyebiliriz. Tefekkür edebiliriz. Yanımızdaki kişiyle sohbet edebiliriz. O muhabbeti bir kazanca dönüştürüp ben bugün böyle bir insanla tanıştım, şunları öğrendim diyebiliriz. Fotoğraf çekebiliriz, video çekebiliriz. Dünyayı tanıyabiliriz. Tecrübe edinebiliriz. Yapabileceğimiz çok şey var. Pasif olmaktansa proaktif bir şekilde olmak o sürecin içerisinde bizi çok daha güzel bir ruhaniyete getirir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben geçenlerde bir haber görmüştüm. Konya Çumra'da bir dana kreşi açıldı. Türkiye'de de ilk. Panko Birlik Başkanı'ydı o zaman Recep Konuk. Şu anda kim bilmiyorum. Avrupa Birliği'nin bir projesi bu. İşte burası da benim aklımın dumuru uğradığı yer can dostlarım. Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, değerli gönüldaşlarım. Burası Münir Arıkan'ın öldüğü yer. Avrupa desteğiyle AB projesi bu. Avrupa Birliği projesi. Bu projeyle köylü kadınlarımız eşlerine, çocuklarına, ailelerine daha fazla vakit ayırabilecek demişti Recep Bey. Yani şimdi bunu Avrupa Birliği mi düşünmeli? Biricik, bencil, özgün, özgür, bireysel, egoist hayatlarında 18'den sonra çocuğu dışarı salan, evden atan ya da zaten çocuk 18'e dolduğunda bir gün durmaz ki anne babanın yanında. Sen özgürsün, kendi hayatın, kendi ayaklarının üstünde dur. Yani bir insanın kendi ayaklarının üstünde durmasına karşı değilim ama yani hayatları bireysellik ve bencillik üzerine. Anne babayı tanımaz, baba dedeyi tanımaz, akraba, komşu şeyleri yoktur. Böyle yüzeysel bir saygı vardır. Çöpü atar çünkü komşusu da atmasın diye selam verir. Çünkü kendisi de selam almak ister. Böyle bir şartlı refleks olmuş artık hayatları. İçin içerisinde ruhaniyet yok. Ama hani geçen hafta da bahsetmiştim yani doğum yapan hanımefendiye 2 yıl izin vermek, onun evli olmayan, o çocuğun babası görünen adama da partner diyorlar ona, evli eş bile değil. 1 yıl bu çocuğu beraber büyüt diye izin vermek yani bir Avrupa medeniyeti mi dostlarım yoksa İslam medeniyeti mi? Yani eşlerimiz doğum yaptıklarında şimdi kanun yapan dostlarımız ellerini vicdanla koyup düşünse kendi kızları doğum yaptığında ne kadar izin almaları lazım? Her şey ekonomi değil. Allah bereket de verir, bereket de sağlar. İşte Bahreyn'de bugün Rusya Federasyonu'nun rezervinden toplamından daha fazla küçücük yani nohut büyüklüğünde küçük haritada ne nohut mercimek büyüklüğünde bir ada yani Bahreyn. Petrol rezervi bulundu. İşte Kuzey Kıbrıs açıklarında, İsrail açıklarında, Mısır açıklarında her gün bir dünyanın bir yeni bir şey keşfediliyor. Bir doğalgaz, bir maden, bir güzellik. Hiçbir şey olmasa Kemal Tekten abinin dediği gibi insan bir yerüstü hazinesi. Yeraltı hazinesinin işlenmesi onun kendi gücüne, ruhaniyetine bağlı. Yani bu güzellikleri yani buradan tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Çok sevmediğim bir kuruluş ama Avrupa Birliği ilkelerini, prensiplerini sevmediğim ama arada da bir iyilik gördüğümüzde Hikmet Mümini İtikmalı nerede bulursa alacak. İşte şu anda Avrupa Birliği'nden böyle bir şey. Bu muhteşem bir şey dostlarım. Yani köylü kadınlarımızın sürekli ineklerin, danaların, koyunların peşinden koşturması dolayısıyla eşlerine, çocuklarına vakit ayıramadığını düşünen bir Avrupa, bir dana kreşi ülkemize gelip kuruyorsa bu gerçekten aklımızı tavana vurduracak bir şey olması lazım. The details make the difference diyor. Detaylar fark yaratır diyor Schiller. Biz de bu ne kadar fark yaratıyor, hangi detay fark yaratıyor bunu anlayıp o detayı oluşturan bir uygarlık oluşturmamız gerekiyor. Bu da düşünce gücüyle. Rabbimiz de sürekli akletmez misin, düşünmez misin, idrak etmez misin, ders almaz mısın, öğüt almaz mısın, ibret almaz mısın? Hep hitaplar böyle. Yok mu? Anlayan, sesimizi duyan, ibret alan. Biz de zaten onlara sesleniyoruz. Aziz dostlarım, önemli bir konu. Bu hafta da bitiremedim. Affımı istirham ediyorum. 16. programda da inşallah gelecek hafta Ailede Huzur Arayışları programında ailede bir arada olma, bir araya gelebilme, bir arada kalabilme unsurunu sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Aile birlikteliğimizle alakalı cinsel birliktelikten manevi ibadet birlikteliği, vakitsel birliktelik, mekansal birliktelik dahil, faaliyet birlikteliği dahil her türlü sorularınız için @munirarikan tweet adresinden, @erkamradio tweet adresinden ya da ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.